İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Necati Hocam, Önder Hocam, Onur Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Öncelikli olarak Erdem Hocam, münafıklarla
İnşallah
isterseniz
hocam.
başlayalım.
İnşallah hocam başlayalım. Münafıkların şeytanla olan ilişkilerine daha detaylı anlatalım inşallah. Yakından bakalım. Çünkü şeytanla sürekli bir iletişim halinde münafık. Yani şeytanın sürekli açık emirlerini yerine getiriyor. Yani mesela müminlerin yanından ayrıldığında münafıklar müminlerle uğraşmaya başlıyor. Müminlerle mücadele etmeye başlıyor. Bunu yine şeytan ona süslü gösterdiği için yapıyor. Ya da menfaat ortamlarına yani hiçbir şekilde onun rahatsız etmeyecek, onun nefsini rahatsız etmeyecek, ona zor gelmeyecek ortamlara girmesini yine şeytan emretmiş oluyor münafığı aslında. Münafık o yüzden şeytanla çok yakın bir bağ içinde. Allah Zuhruf suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur buyuruyor Allah. Şimdi tabi şeytan münafığı ele geçiriyor. Onun hakikaten ele geçiriyor ve onun inkar etmesine vesile oluyor. Ama Allah şeytanı vesile kılıyor orada tabi. Allah yine münafıkları imanlarını alıyor. İman edenler de olabiliyor. Allah çünkü önce iman edip sonra inkar edenlerden de bahsediyor ayette. Yani önce iman ediyor oluyorlar ama daha sonra işte Allah'ın dilemesiyle yine kabuk bağlatıyor kalplerine Allah. Şeytanlar kabuk bağlıyor ve yavaş yavaş vicdanları da kör ederek imanları gidiyor iman olanların. Kimisinde zaten hiç imanı olmuyor. Yani müminlerin arasında iman etmeyenleri bilgi sızdırmak amaçlı giriyorlar. Başka amaçlarla giriyorlar. Kimisinin hiç imanı olmuyor. Dolayısıyla böyle bir şeytanla yakın bağ içinde oluyorlar ve Allah başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 14. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Bakın yani münafık başka insanlara gösteriş olsun diye, müminleri de gösteriş olsun diye ibadetlerini yapıyor gözüküyor. Müminlerle karşılaştıklarında iman ettik diyor. Ama kendi başlarına ve şeytanlarıyla kaldıklarında. Yani şunu anlıyoruz biz. Münafık kendi başına kaldığında sürekli yanında şeytanı oluyor. Şeytanıyla baş başa kalıyor.
Şeytanla sohbet ediyor.
Evet, şeytanla sohbet ediyor. Ve sizinle beraberiz diyor. Yani şeytanla beraber olduğunu açık bir şekilde zaten münafık dile getiriyor.
Zaten bir insan ya Allah'la beraberdi ya şeytanla beraberdi. Zaten
evet,
arası olmuyor olan insan. Hani böyle Allah'ın dost doğru yolundan başka bir yol tutturup hani benim kalbim temiz. Hani ben orta bir yol tutturdum. Bak kimseye de karışmıyorum diyenler mesela oluyor. Halbuki o şeytanın yoluna gitmiş oluyor. Allah'ın yolu bir tane. İnşallah dost doğru yolu var. Ya Allah'ın yolundan gidiyorsun ya şeytanın yolundan. Ara bir yol yok yani. O ancak zan oluyor değil mi? Ayette de söylendiği gibi.
Evet.
Onlar zan ve tahminle yalan söylerler diyor ayette inşallah Allah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sanırım. Onlar öyle zannediyorlar. Halbuki şeytanın yolunda gidiyorlar. Haberleri yok. Veya biliyorlar, tebliğ yapıyorlar vesaire inşallah. Evet.
Şeytan sürekli terkin veriyor. Bu çok önemli. Hani mesela insanın aklına iki türlü şey gelebiliyor. Bir şey geliyor mesela. Ha aklıma böyle geldi. Bunu ben düşündüm diye zannediyor. Halbuki şeytan ona bir tevil uydurabiliyor. Bir kılıf uydurabiliyor. Mesela işte namaz kılacak. İşte şu an işte çok yorgunsun diyor. Diyor ki ha yorgun olduğumu düşünüyorum şu an diyor mesela. Halbuki onu o düşünmüyor. Yani şeytan bir telkin veriyor bu sırada ona. Veyahut da bir hayır namına bir şey yapacak. O hayrı engelleyecek bir şey telkin ediyor. Sanki onun iyiliğini düşünürcesine bir şey telkin ediyor. O da kendisi ha böyle bir şey aklıma geldi, böyle bir şey düşündüm diyor. O yüzden bunu yapmaktan vazgeçtim diyor. Halbuki orada şeytanın telkini var. Onu çok iyi tespit etmek lazım. Ve şeytanın telkini görünce de şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Allah ayette o şekilde buyuruyor inşallah.
Evet.
İnşallah. Şimdi ben de kısa hemen bir ayet söyleyeyim konuyla ilgili olarak. Şeytan Allah'a sığınırım. Haşr suresinin 16. ayetinde. Şeytanın durumu gibi. Çünkü insanı inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Yani şeytanın aslında durumu bu. İnsana inkar et diye telkin ediyor. Değil mi? Vesvese veriyor. Fakat Allah'ın karşısına çıktığında da, Allah'ın huzurunda da ve başka zamanda da ben Allah'tan korkarım, sen niye bana uydun gibi bir sırt çeviriyor. Yani aslında münafıkların düştüğü durum bu.
Evet. Şu an. Sadece davet ettim diyor ayette. Evet. Sen bana icabet ettin. Benim senin üzerinde zorlayıcı bir gücüm yoktu diyor. Şeytan ahirette kandırdığı insanlara.
Bir de böyle gözükerek telkin yaptıkları için de insanlar, bir kısım insanları da yanılgıya düşürebiliyorlar. Yani iman eden insanların da imanının zayıflamasına vesile oluyorlar. Çünkü iman eden insanlar bunları sanki gerçekten dini anlatıyormuş gibi zannettikleri ve dinledikleri için bunlar da kendilerine göre, kendi çıkarlarına göre, şeytana göre uydukları için, şeytana uyarak anlattıkları için de iman eden insanların da imanında zedelemelere neden oluyorlar. Bir de ahiretten böyle bir onların vebali var altına, evet, girmiş oldu. Hani kendilerinin şeytana uymasının dışında bir de iman eden insanları da yoldan çıkararak böyle bir vebalin altına giriyorlar.
Evet. Ayette şeytanın inkar et dediği bildiriliyor değil mi? İnsana. Münafıklar da işte bu amaçları bu münafıkların da. Ve bunu uyguluyorlar. Ne uyguladıkları şey? Başka insanlara gizliden inkar et demek. Yani münafıklar bunu görev ediniyorlar kendilerine. Münafıkların görevi bu. Bütün insanlara inkar et diyorlar. Ama inkar et derken kullandıkları taktik sinsice. Yani açıkça söylemiyorlar bunu. Bunu açıkça söylemiyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte kendilerini önce bir dindar görünümüne sokuyorlar. Dindar olduğuna inandırmaya çalışıyorlar insanların. Yani mesela bilgileri çok fazla oluyor. Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar. Çok fazla dini bilgileri oluyor. Ama bunu insanları dinden uzaklaştırmak için kullanıyorlar. Mesela helallerin, haramların sayısını değiştiriyorlar. Kendi kafalarına göre hüküm ekleyip çıkarıyorlar. Farklı şekilde anlatıyorlar. İşte dinde kan olduğunu iddia ediyorlar mesela. Allah çok açık bir şekilde söylüyor. Evet. Barışçıl bir din İslam. Ama münafık dinde kan olduğunu söylüyor mesela. Evet. Değil mi? Yani asmanın kesmenin gerektiğini söylüyor.
İşte o da bir kısım insanların yani açıp araştırmamasından kaynaklanan bir şey. Mesela diyor ki bu hocadır, söyledi, bak tipine şekline bak, bu her şeyi doğru biliyordur diye gözü kapalı inandıkları için oluyor aslında. Ama Allah bize Kur'an-ı Kerim'de her şeyi çok detaylı verdiğini ve kimseye ihtiyaç olmadan kendinin de gözlerinde de görebileceğini söylüyor. Bunu da açıp bakıp araştırarak bundan uzaklaşabilir buna kardeşlerim
inşallah. Evet inşallah. Allah Mücadele Suresi'nin 19. ayetinde şeytanın fırkası olduğunu bildiriyor münafıkların. Şeytandan Allah'a sınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şeytanın yani böyle bir fırkası olacağını da Allah bize bildiriyor. Ve Allah'ın zikrini unutturuyor şeytan onlara. Gerçekten münafıklar, Allah başka bir ayetinde de Allah'ı pek az andıklarını, çok az andıklarını bildiriyor bize münafıkların. Münafık belki birçok ibadeti taklidi de olsa yapıyor. Ancak Allah'ı anmayı, Allah'ı zikretmeyi yapamıyor. Yani orada zaten münafık kendisini aslında belli ediyor biraz. Yani Allah'ı anmakta gevşeklik gösteriyor. Allah'ı anamıyor. Zaten içinden gelmediği için, samimi olarak evet, iman etmediği için Allah'ı anamıyor.
Evet. Bir ayette ben bakayım, münafıkların ahiretteki durumuna bahsediyor, bildiriyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki evet, yani müminlere sesleniyorlar. Biz sizle birlikte değil miydik? Biz şimdi cehennemdeyiz. Yani sizle birlikte olmamıza rağmen biz niye cehennemdeyiz? Siz niye cennettesiniz? Diye müminlere sesleniyorlar. Müminler de onlara derler ki evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetleyip beklediniz. Yani Müslümanları böyle iyi bir şey olması münafığın hoşuna gitmez. Yani onların başarı elde etmesi, sürekli olarak başlarına bela gelmesini gözetleyip bekliyorlar münafıklar, müminlerin. Allah'a ve İslam'a karşı kuşkulara kapıldınız. Yani içerisinde kuşku taşıyor. Yani işte Allah gerçekten haşa var mı? Kur'an gerçekten hak mı diye sürekli bir kuşku içerisinde. Hatta Allah başka bir ayetinde ne onlarla ne bunlarla arada bocalayıp dururlar. Yani tam bir imana bir türlü kavuşamıyor münafık karakteri. Kesin imana kavuşamıyor. Tam teslim olamıyor bir türlü. Sizleri kuruntular yanıltıp ağlattı. sürekli kafasında kurumsuz var. İşte ya değilse, işte ya yoksa ben işte mücadele içerisinde olmak zorundayım. Ya boşuna mücadele ediyorsam, ya İslam, işte mesela ayrı zaman için düşünecek olursak İslam hakimiyeti, İslam ahlakının hakimiyeti kesin. Ya İslam hakim olmayacaksa, ya işte şöyle olacaksa, böyle olacaksa kuruntulara kapılıyorlar münafık karakteri. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın emri geliverdi. Bakın Allah'ın emri geliveriyor. Ne oluyor? Ve o aldatıcı da şeytan sizi Allah ile, Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek aldatmış oldu. Nasıl aldatıyor? Münafığa diyor ki bu işte senin içinde bulunduğun mümin topluluğu yanlış yolda diyor. Sen dini daha doğru yaşayacaksın diyor. O yüzden mümin topluluğundan ayrıl diyor ve dini çok daha takva ve çok daha doğru yaşayacaksın onların yanından ayrılırsan diye. Bakın aldatıcı sizi Allah ile, Allah'ın adını kullanarak sizden görünerek aldattı. Aldatmış oldu buyuruyor Allah ayette. Bakın çok önemli bir, bütün ayetler gibi çok önemli inşallah bu ayette. Yani münafık karakterinin ahiretteki durumunu anlatıyor Allah. Neden işte müminlerin arasından ayrılırken mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da işte Peygamberimiz geliyor, İslam'ı tebliğ ediyor. Sonra bazı münafıklar ne yapıyorlar? Biz diyorlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı din çok kolay diyorlar. Yani bu din bize göre değil diyor. Biz daha zorunu yaşamamız lazım diyorlar. Dırar mescidi kuruyorlar. Sonra da Peygamberimizi haşa davet etmeye kalkıyorlar. Akılsız kafalarınca. Bakın burada şeytan Allah'ın adını kullanarak aldatıyor. Yani siz daha dindar olacaksınız diyor. Halbuki dinle alakaları kalmıyor. Peygamber'e uymayan kişinin, elçiye itaat etmeyen kişinin dinle alakası kalır mı? İstediği kadar ne yaparsa yapsın yani. Hiçbir şekilde fark etmez. Çünkü Allah ayette eğer Allah'a ve Peygamber'e itaat etmiyorsanız, onun yolunda hareket etmiyorsanız tüm amelleriniz boşa gitmiştir buyuruyor. İstediğin ne yaparsan yap yani. Gece gündüz istersen kendince ibadet de yapabilirsin. Gece gündüz Allah'ı andığını da söyleyebilirsin. Ama Allah'a gerçekten iman etmiyorsan ve Peygamberimize itaat etmiyorsan o zaman hepsi boşa gidiyor inşallah.
Bunun altında, bu fikrin altında da ne var? Kibir, enaniyet var. Yani münafık hep o açıdan, değil mi? Yani gerçeği kendisinin gördüğünü iddia eder mesela. Kimsenin düşünemediğini kendisinin düşündüğünü iddia eder. Kendisinin çok takva, çok akıllı olduğunu iddia eder münafık. Kendisini öyle görür. Bu da kibir ve enaniyetinden dolayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaman itaat etmek onların ağır geldi çünkü nefislerine. Değil mi? Kibirli oldukları için o yüzden başka bir mescid açtılar. Biz burada daha doğru uyguluyoruz. Orada liderlik elde etmeye çalıştılar. Bu münafıkların bu özellikleri de şeytanla birebir aynı özellik. Şeytanda da bu enaniyeti görüyoruz. İsra suresinin 61. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? Bakın hemen enaniyeti burada görüyoruz, kibri. Yaratılış malzemesi farklı bir şey olduğundan dolayı iblis buradan bir kibire sahip oluyor. Bir kibirleniyor ve Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Şimdi münafık da kibirli olduğu için Allah'ın emrini yerine getirmiyor.
Yani, Allah'ın varlığını bilmesine rağmen.
Evet.
Apaçık görüyor yani, biliyor.
Bilmesine rağmen.
İnşallah.
Ki ayrı zamanda da böyle olacak inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Ayrı zamandaki münafıklar da, Mehdi'nin cemaatinden çıkacak bir münafıklardan da bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafıklar da yine Hazreti Mehdi aleyhisselama itaat etmek ağır geldiği için onların nefsine. Kibirlerinden dolayı itaat etmeyecekler. Ve farklı şekilde ayrılacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında. İnşallah.
Peygamber Efendimiz ayrı zamanda, dediğin gibi Erdem Hocam, Peygamber Efendimiz münafıkların en azılısının ayrı zamanda olacağını söylüyor. Mehdiyet döneminde olacağını söylüyor. Çünkü münafıkların en çok zoruna giden durumun şimdi gerçekleşiyor olması münafıkların çok ağrına giden bir şey olacak. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an ahlakını Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi yapacağı için, yani din ahlakını, Kur'an ahlakını uygulayacağı için, münafıklar da bu yönde olmasını istemedikleri için de en azılılarında Hazreti Mehdi döneminde olacağını, evet, söylüyor Peygamber Efendimiz. Onunla ilgili hadisler var, onlardan biraz okumak istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminin münafıkları tarihteki en azılı münafıklar olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati temiz ve bereketli bir buğdaya benzeyecektir. Aralarında çıkan münafıklar da bu buğdaya musallat olan asalak, iğrenç buğday kurtları gibi olacaklardır. Esba bin Nebat eder ki, Emirül Müminin Ali şöyle buyurdu: öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler, sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler. Ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizden fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden çıkan münafıkların buğdaya musallat olan iğrenç kurtlar gibi oldukları haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati buğday gibi ileride açıp serpilecek, gelişip büyüyecek, bereket getirecek, gelecek vadeden bir nimete benzetilmiş. Münafıkların da buğdayı içten tahrip etmeye çalışan kurt gibi iğrenç ve habis varlıklar olduğu haber verilmiştir. Bu bilgilere göre de buğdaydaki iğrenç ve asalak kurtların ayıklanıp buğdayın pislikten temizlenmesi gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinin de bir süre sonra münafıklardan temizlenip sonunda tertemiz bir cemaatle vazifesini yapacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam münafık karakterli insanları simalarından tanıyacaktır. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık, şeytandan Allah'a sınırım, suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed Suresi 30. ayeti. Ayet hakkında şöyle buyurdu: Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları, münafıkları, çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecektir. Münafıkların fitneci ve katı kalpli olması, fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve cemaatinden ayrılanlardan etkilenmeyecektir. Hazreti Muavi'den rivayet edilmiştir: ümmetimden bir taife, herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Hazreti Cabir'den rivayet edilmiştir: bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz.
Çünkü her şeyi Allah yapıyor. Yani İslam ahlakının hakimiyetini de Allah yapacak. Dolayısıyla yani ayrı zamanda birisinin Hazreti Mehdi cemaatine yardım edip etmemesi hiçbir şekilde sonucu değiştirmiyor. Eden kişi Allah'ın izniyle, yani yardım eden kişi ecir kazanmış oluyor. Etmeyen kişi kendi akılsızlığı olmuş oluyor. Yani evet. Mesela sonucu belli bir film olsa mesela. Bir sürü oyuncular var. İşte birisi dünyayı kurtaracak mesela. Yanında işte ona yardım edecek kişiler olacak, farz edelim. Sonuçta dünya kurtulacak. Filmin senaryosunda o kurtulma var. Şimdi burada bir kişi, mesela oyunculardan farz edelim bir kişi, ya ben işte ucra bir köşedeki bir figüran olmayı mı istiyorum der. Yoksa en başroldeki kişi veyahut da en başroldeki kişinin yardımcısı, yakınındaki bir insan olmayı mı ister film içerisinde? Yani sonucu belli çünkü. O işlem olacak, o iş olacak. Yani kimse figüran olmayı istemez öyle bir durumda. Dolayısıyla ayrı zamanda da hiç kimsenin, yani hiç kimseye Allah'ın ihtiyacı yok İslam ahlakını hakim ederken. Herkesin orada en güzel görevi, en fazla icraatı yapmaya kendisinin ihtiyacı var. Sonuç belli, İslam ahlakı inşallah hakim olacak. Net hadislerden biliyoruz bunu yani. 200 tane alamet tarihleriyle beraber gerçekleşmiş durumda. 201.si zaten İslam ahlakının hakimiyeti. Yani artık %99'u tamamlanmış durumda Allah'ın izniyle. Çok net gözüküyor zaten. Dolayısıyla burada herkese düşen görev, yani ben burada en fazla nasıl rol alabilirim? İslam hakimiyetinde, İslam ahlakının hakimiyetinde nasıl en fazla ecri kazanabilirim, nasıl fazla icraat yapabilirim, bunu düşünmesi gerekiyor. Zaten on binlerce kardeşimiz var şu anda dünya çapında. Herkes kendi yapabildiği derecede hizmet etmeye çalışıyor İslam ahlakının hakimiyeti için şu an.
Devam edelim. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi konusunda Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyenler olacaktır. Şeytandan Allah'a sınırım. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Allah Kur'an'da kalplerinde hastalık olan kimselerin Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyeceklerini bildirmiştir. Bu ayet işare manada Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden ümit kesen kimselerin durumuna da işaret etmektedir. Zira bu kesimler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle haber verdiği Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar etmekte ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konudaki sözlerinin sözde asılsız olduğunu öne sürmektedirler. Oysa ki bu insanların bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin gerçek olmadığını ve sözde boş bir vaat olduğuna inanmaları ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşeceğini vaat ettiği olaylardan biridir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişlerinin yaklaştığını gösteren ayrı zaman alametlerinden birinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecekmiş, Hazreti Mehdi Aleyhisselam yokmuş sözlerinin yaygınlaşması olduğunu bildirmiştir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi Aleyhisselam falan yokmuş dediği bir sırada Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz burada hadislerinde çok detaylı hem münafıklardan hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve cemaatinin hiçbir şekilde bundan etkilenmeyeceğinden, münafıkların tamamen darmadağın edeceğinden bahsetmiş. Ayrıca da insanların gelmeyecek işte ya da çok sonra gelecek diye düşünceye sahip olmaların da bunun da bir ayrı zaman alameti olduğunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Dünyanın kaderi bu şekilde olacağını söylüyor.
İnşallah.
Ve galibane zaten muzafferdir diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Dünyadaki Allah kaderini dünyada onun galibane kılmış ve hiçbir şekilde yenilmeyeceğini söylüyor ve mücadelesinde sonuna kadar devam edeceğini ve bütün dünyada İslam'ın hakim olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Biz de hadislerden yola çıkarak da bunu anlıyoruz. Ayrıca gelişmelerin de bu şekilde olması da bize ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor zaten. Az önce Akın hocam da dediği gibi yaklaşık 200 tane alamet var. Bunların hepsinin peş peşe gerçekleşmesi ve birçoğunun tek olay olması da, olayların arka arkaya gelmesi de bize ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor inşallah.
İnşallah. Şimdi Akın hocam az önce güzel bir şey söyledi. İnşallah herkese bu tebliğ ulaşıyor ve fayda etmek isteyen, çalışmak isteyen, cehd etmek isteyen, fikir anlamında değil mi? Normal çaba harcamak isteyen Allah yolunda. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı bu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a hani onun icraatlarına kendisi de katkıda bulunmak için ne yapması lazım? Darwinizm, materyalizm tavrına karşı cehd etmesi, çaba harcaması, İttihat-ı İslam için Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi bu zamanın en büyük farz vazifesine İttihat-ı İslam inşallah. İttihat-ı İslam için çaba harcaması lazım. Şimdi bakın Zümer suresi 18. ayette Allah ayette şöyle buyuruyor. İnşallah şeytan Allah'a sınırım. Ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridir. Söz işitiliyor herkes tarafından. Bu dönemde yüzlerce yıllık insan tarihinde artık teknolojinin ulaştığı son merhaledeyiz. Daha önce bu kadar yüksek teknolojiler, yani bu kadar yüksek internet ağları, yani televizyondan, uydudan hemen saliseler içerisinde görüntünün ve sesin iletilmesi, el kadar cihazlarda, değil mi o telefonlarda, akıllı telefonlarda birçok cihazda görüntünün her yerde izlenebilir ve duyulabilir olması. Yani Allah'ın tebliği inşallah her yere gidiyor. Hadis gerçek oluyor ve ulaşmadığı bir ev kalmıyor. Her yere bu tebliğ ulaşıyor. Şimdi ulaştıktan sonra Allah temiz akıl sahibi olan bir kuldan bahsediyor inşallah. Ve bu sözün diyor, en güzelini uyarlar. Sözün en güzeli ne? Şimdi birçok mesela televizyonlarda ve internette birçok yayın yapılıyor. Ama bunun en güzeli ne? Şüphesiz ki Allah'ın yoluna çağıran, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığının ve İttihat-ı İslam için çalışmanın gerekli olduğunu söyleyen, müjdeleyen söz. En güzeli bu. Değil mi? Daha güzel, daha önemli bir söz var mı? Yok bu dönemde. En önemlisi, en güzel söz bu. Zaten müjdeli ve çok çok mübarek, çok çok güzel bir haber. Hazreti Mehdi'nin var olması ve İslamiyet'in inşallah hakim olması. Ayette de akıl sahibi olup, temizleyip kendisinin aklını, kafasındaki hurafeleri atıp, temizleyip, temiz akıl sahibi olup inşallah, Allah'ın ulaştırdığı bu çağrıya icabet etmesi gerekir. En güzeli bu olur inşallah. Ve bu sayede de hem kendisi için, değil mi? Hem de tüm Müslüman alemi için, daha doğrusu bütün dünya için en güzel işi yapmış olur. Yani en güzel iş, en iyi iş, en faydalı iş için yapılabileceği zaman ve çok ecrin kazanılacağı bir zaman bu zaman inşallah. Çünkü dünyanın sonundayız. Yani 2120 gibi, değil mi? Kıyamet kopuyor. Zaten son asra girdik yani inşallah. Ve bu yüzyıldan sonrası yok insan hayatında. Böyle inşallah çok çok büyük bir hadise olarak bütün dünyaya İslamiyet hakim olacak. Bu ne yani, şöyle bu bir fırsatta da benzetebiliriz inşallah. Bu fırsatı kaçırmamak, en iyi değerlendirmemiz gerekir inşallah. Herkes için bunu inşallah en başta kendime söylüyorum. Davranmak gerekir. En güzeline bu şekilde uymak gerekir inşallah.
Bu aynı zamandaki teknolojinin gelişmesi de çok büyük bir mucize. Şimdi ondan bahsedelim biraz. Bunu gösterebilirsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği Hazreti Mehdi devrindeki teknolojiler. Hazreti Mehdi aleyhisselam internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Şüphesiz kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda da olsa, batıda da olsa kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşini görür. Yani şu anda mesela görüntülü konuşma var. Telefonlarda 3G konuşma sistemi var. Herkes birbirini görebiliyor rahat bir şekilde. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç fark etmiyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem avcunun içine baktığı zaman kardeşini görür diyor bir hadisinde. Yani dünyanın diğer ucundaki kardeşini avcunun içine baktığı zaman görür. Ne manaya geliyor bu? Yani bazı işte hadisleri direkt manasıyla yorumlamaya çalışan kişiler olabiliyor. Avcunun içinde gerçekten o kişiyi göreceğini zannediyor. Ya bunu telefona baktı, çok açık Allah'ın izniyle. İmam Aleyhisselam Hazreti Mehdi dünyanın doğu ve batısını manen fethedip İslam'ı dünyanın dört bir yanında egemen kılacaktır. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak. Yani radyo ve televizyon teknolojisine işaret ediyor. Olduğu yerde herkes hem Hazreti Mehdi'yi görüyor, hem Hazreti Mehdi'nin sesini duyuyor inşallah.
Peygamber Efendimiz zaten diyor, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı en iyi Hazreti Mehdi kendisi anlatacak. Evet. Dediğinde söylüyor inşallah.
İnşallah. Evet, inşallah. Mesela şöyle yine bir hadis var. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Yani ses kaydı olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Kendi sesi kişiye konuşacak. Ne demek bu ses kaydı? Ve pabucu konuşacak. Ayakkabısı konuşacak kişiye. Bakın bir bakıyoruz, ayakkabıdan ayakkabıya telefon yerleştiriyoruz. Ayakkabıyla telefon şeklinde konuşabiliyor. Pabucuyla konuşmuş oluyor. Bakın haberlerde de çıktı. Yine ahir zaman alametlerinden bir tanesi. Mesela uydu görüntüleriyle ilgili şehirlerin gözükmesinden bahsediyor Peygamberimiz. İşler ehline emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Yani bu ne demek? Öyle ki tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez. Yine avucunun içerisinde, mesela bir bakacağız avucumuzun içerisinde, dünyanın yüksek yerleri alçaltacak. Şimdi mesela Google Earth var. Orada gerçekten de işte mesela dağlar, ovalar var, işte çukurlar var. Hepsini bakıyoruz iki boyutlu olarak. Yüksek yerler alçaltılmış, alçak yerler yükseltilmiş. Tek bir düzlem halinde dünyayı görebiliyoruz. İki boyutlu. Tek bir kağıt gibi görüyoruz. Aynen hadiste de o şekilde bildiriliyor. Avucunun içinize baktığınızda diyor Peygamberimiz, tüm dünyayı göreceksiniz tek bir düzlem halinde. Ne demek bu? Yani uydu görüntüsüyle haritaya işaret ediyor. Yani o kadar net ve açık, yani yoruma bile gerek yok yani Allah'ın izniyle. Yine Hazreti Mehdi döneminde yönetici konumda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuççu bilgisayarlar kitapla ve telefonlarla gerçekleştirecekler. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in Malik'ine göre İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Aleyhisselam Hazreti Mehdi kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazını uygula. Bakın o kadar net ki. Yani şu anda mesela hani bir şey oluyor. Atıyorum bir yerde mesela bir ürün görüyorsunuz. Ha neymiş diyorsunuz. Hemen telefonu alıyorsunuz elinizde. Google'a giriyorsunuz. Ondan sonra ismini yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ha şuymuş diyorsunuz mesela. Bir kişinin ismini duyuyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Avcunun içinde ismini yazıyorsunuz. İşte biyografisi çıkıyor. Ha işte şu tarihte şunu yapmış, şöyle yapmış, böyle bir kişiymiş diye. Bakın avucunuzun içine bak diyecek Hazreti Mehdi. Eline bak. Orada ne yazıyorsa oradan bilgi edin. Bakın o kadar net ki ayrı zaman teknolojisi hadislerde. Yine burada da görüyoruz. Ve aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin radyo ve televizyonlarla insanlara ulaşacağı, onlar yeryüzünün doğu ve batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Yani kişiler mesela yattığı yerden Hazreti Mehdi'yi hem görecekler hem sesini duyacaklar. Bu da yine televizyon ve uydu teknolojisine, internet teknolojisine inşallah işaret ediyor.
İnşallah.
O zaman teknolojik avuç içi diye söyleyince aklıma hemen o teknolojik son gelişmeler geldi. İnşallah bizim de sahip yani internette bu tip uygulamalar var. Bu tip aplikasyonlar var. Onları o zaman kısa bir şekilde hemen tanıtalım. Göstermiş olalım izleyicilerimize de. Şuradan. Evet şunu şöyle başa alalım. Şimdi izleyicilerimiz bu iPhone, iPad isimli cihazlarda kullanılmak üzere çeşitli aplikasyonlarla avuç içlerinden yani ellerine baktıklarında inşallah birçok faydalı eseri görecekler. Allah'ın tebliğini inşallah ellerinde görmüş olacaklar. Bu A9 TV'nin inşallah uygulaması. Bu TV'de kardeşlerimiz iPhone ve iPad'lerinden bu uygulamayı indirerek hem bugünkü canlı yayını hem de geçmişteki diğer yayınları hemen anında görüp izleme olanağına sahip olacaklar. Kur'an'dan Cevaplar isimli hocamızın kitabı inşallah bu uygulamayı da indirerek bu kitabı yine ücretsiz olarak iPhone ve iPad'lerinde görebilecekler. Ve Harun Yahya 1400 isimli uygulamada Harun Yahya hocamızın inşallah 1400 tane ayrı kitabının
Türkçe ve İngilizce
farklı
dillerde. Evet, farklı dillerde inşallah uygulamalarını, kitapların kendilerini alıp, indirip ve okuyabilecekler ücretsiz bir şekilde. Bütün uygulama ve kitapların hepsini ücretsiz şekilde ulaşıp okuyabilirler. Yani bu hakikaten hadisin bakın tecellisini görüyoruz. Değil mi? Çok küçük cihazlarda. Bu da Harun Yahya radyo uygulaması. Bu radyoda yine 5 dilde 24 saat yayın var burada da. Hocamızın canlı yayına çıktığı zamanlarda Türkçe, İngilizce, Fransızca olmak üzere 3 dilde de simultane tercümeyi bu radyo uygulamasından izleyebilirler. Harun Yahya 1400 uygulaması bu. Burada da yine 1400 tane kitap var. Az önce anlattığımız uygulama buydu. Diğeri de yine benzeri. Bunun gibi birçok kitabı yine hocamızın külliyatından inşallah ücretsiz olarak istediği kitabı istediği dilde indirip okuyabilirler. Böyle kitaplık yapıp kendilerine sanal istediği kitabı hem okuyor, mesela kapatıyor, sonra kaldığı yerden devam ediyor kitaba. Kaldığı yeri tutuyor böyle maşallah. Güzel bir teknoloji yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kolaylık Dini İslam isimli kitabı hocamızın. Yine uygulama halinde. Ellerinde görebilirler. Atlas of Creation, Yaratılış Atlası'nın İngilizcesinin birinci cildi. iPad ekranlarında, yani daha büyük bir ekran olduğu için son derece yüksek çözünürlükteki fotoğraflardan, fosil fotoğraflarından oluşan bu uygulamayı bütün yazılarını ve içeriğini bakın maşallah böyle bir paleontolojik eser yok dünyada.
1000 sayfalık.
Evet, bunu ücretsiz olarak iPad'lerine indirip okuyabilir kardeşlerimiz. Maşallah daha evet. Yine bir iPad uygulaması The Miracle of Electricity in the Body. Bu da vücudumuzdaki elektrik mucizesi kitabının yine İngilizcesi. iPad'lerine yine indirip kitabın içeriğiyle ücretsiz şekilde kardeşlerimiz okuyabilirler.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Şimdilik bu kadar ama devamında gelecek tabii uygulamalar. Her geçen gün yenileri de yapılıyor maşallah. İşte bu teknolojinin en verimli şekilde kullanılması, en güzel haberin değil mi? İnşallah herkese ulaştırılması. Hadiste de bildiği gibi çok küçük cihazlarda böyle artık görülebiliyor. İnsanlar vapurda giderken okuyabiliyorlar. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Maşallah. Evet, münafıklardan bahsedelim hocam. Münafıkların enaniyetli olduklarını, kibirli olduklarını söylemiştik. Münafıklar bundan dolayı, kibirlerinden dolayı itaat etmiyorlar dönemlerindeki elçiye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde peygamberimize itaat etmemişlerdi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve ahir zamanda da Hazreti Mehdi aleyhisselama itaat etmeyecekler. İtaat etmemelerini ve kibirlerini Allah ayetlerde bildiriyor münafıkların. Zuhruf suresinin 31. ayetinde şöyle bildiriyor şeytandan Allah'a sınırım. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Şimdi münafıkların burada tabi samimiyetsiz bakış açılarını da görüyoruz. Yani münafık elçinin fiziksel özelliklerinin değil mi normal diğer insanlar gibi olmasına şaşırıyor ve o yüzden oradan kibirleniyor ve itaat etmiyor. Halbuki Allah imtihanın gereği olduğu için değil mi adetullah'a aykırı olmayacağı için elçiyi normal herhangi bir insanın fiziksel özellikleriyle aynı şekilde gönderiyor. Sadece imani yönden üstün kılıyor elçiyi. Bakın Furkan suresinin 7. ayetinde de Allah şöyle bildiriyor şeytandan Allah'a sınırım. Dediler ki bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Münafıklar işte bu yüzden itaat etmiyorlar. Elçiye bakıyorlar. Değil mi? Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a mesela görecekler onu. Değil mi? Görmüş olacaklar, bakacaklar. Aa diyecekler bizden farksız bir insan hani fiziksel özellikler olarak. Biz ona itaat etmeyiz diyecekler. Onlar daha farklı bir şey. Yani gerçi bekledikleri gibi bir elçi gelse de zaten itaat etmezler münafıklar. Çünkü iman yok kalplerinde. Ama onu o an insanları da diğer insanları da mesela Hazreti Mehdi'den ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan dinden uzaklaştırmak için kullanacaklar bu sözleri de.
İki şehrin büyük adamından birisini
indirmeli değil miydi diyorlar.
Diyor. Yani evet. Onlar böyle hani başka şeyleri kıstas olarak alıyorlar. Yani Allah'ın seçmesi değil de çünkü Allah yaratır ve dilediğini seçer buyuruyor. Seçim onlara ait değildir buyuruyor ayetinde inşallah. Yani Allah istediği kişiyi seçiyor.
Evet.
Mesela Hazreti Musa'yı seçiyor. Hazreti İsa'yı seçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seçiyor. Yani istediği kişiyi seçer Allah. Herhangi bir ekstra bir özelliği de olması gerekmez. Allah'ın seçmesine bağlıdır sadece. Bir şekilde yani bir anda ilim de verir, hikmet de verir. Zaten önemli olan onlardan inşallah. Ama onlar mesela kafasına göre işte diyecek mesela işte falancı kişi var. O işte büyük bir insan, çok bilgili vesaire işte çok zengin veyahut da başka özelliklerinden dolayı aslında onun olması lazımdı gibi bir mantık kuruyorlar evet. Peygamberimiz döneminde de. Abi böyle bir şey olmaz. Yani bütün peygamberlere baktığımız zaman normalde normal bir yaşantıları var zaten. Öyle ekstra bir yaşantıları yok. Bir anda Allah peygamberlik nasıl
ediyor? Peygamber Efendimiz de öyle evet, yani normal. Şey hani annesi babası rahmetli olmuş. Ondan sonra da kendisi zaten geç bir yaşta öğreniyor, evleniyor işte normal şekilde. Geç belli bir süre sonra peygamber olduğunu öğreniyor. Yani hiçbir şekilde insanlar Allah zaten seçimiyle oluyor. Hiçbir şekilde peygamber efendimiz zamanında da diğer peygamberler zamanında da kendi seçimleriyle, kendi istekleriyle olan bir şey değil bu. Allah'ın tamamen seçmiş olduğu elçileriyle alakalı bir durum. Aynı şekilde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın bir elçisi olduğu için. Onda yine Allah'ın takdiriyle, Allah'ın seçimiyle olacak bir şey. Hani bizler o konuda yorum yapamayız. İşte bu olmalıydı ya da şu olmalıydı, acaba bu mudur diye. Allah'ın seçimine kalmış bir şey. Allah kimi dilerse onu elçi olarak dünyaya gönderiyor. Bu da aynı şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde. Hani insanların yorumuna değil de Allah'ın izniyle, Allah'ın seçimiyle olan bir şey olduğu için hiçbir şekilde hani insanların inkar etmek yerine, zor duruma sokmak yerine ona itaat etmeleri, onun yolunda olmaları. Çünkü Allah'ın yolunda olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bizim de istediğimiz oldu zaten. Hani Allah'ın yolunda olmak istiyoruz hepimiz.
O yüzden de İnşallah. En doğru olan, en düzgün olan kimse o da Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hepimiz de onun yolunda olacağız inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da öyle olacak. Değil mi? Allah'ın seçimiyle, hocamız söylüyor ya, hani çabayla, çabalamayla olacak bir makam değil. Allah'ın seçmesiyle, değil mi? Allah'ın kaderde o kişiyi Mehdi olarak yaratmasıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam oluyor o kişi. Yani sonradan olacak, işte çabayla olacak bir makam değil. Ya da çabayla gelinebilecek bir makam da değil. İşte o yüzden Bediüzzaman Hazretleri imanın nuruyla tanınabileceğini söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yemek yiyecek, pazarlarda dolaşacak. Yani normal fiziksel özellikleri herhangi bir insan gibi olacak. Dolayısıyla işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanındaki münafıklar da o yüzden bizim beklediğimiz kişi bu değil. Böyle, değil mi? Böyle olunmaz diyecekler işte, belki.
Tabii.
Öyle karşı çıkıp mücadele etmeye başlayacaklar ve akılsız oldukları için de durdurabileceklerini zannedecekler. Engel olabileceklerini zannedecekler. Değil mi? Halbuki olamazlar. Çünkü tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Değil mi? Allah da Kur'an'da bildiriyor inşallah. İslam ahlakının hakim olacağını. Dolayısıyla bu engellenemeyecek bir şey inşallah.
Evet, Allah. Ya, bir de şey değil yani, hani insanlar nasıl böyle bir şey zannediyorlar ya da bekliyorlar. Dünya tarihinde hiçbir peygamber, yani peygamberlerimiz dahi insan, yani kanlı, canlı, yaşayan normal şekilde, hani fiziksel olarak hepimiz de aynı şeylere sahip, özelliklere sahip. İnsanlar nasıl böyle, hani gözlerinde nasıl bir şey bekliyorlar ki? Allah hani insanların aklını o şekilde alacak bir şeyle hani elçi göndermez ki. Biz bugün hani metafizik bir insan beklemiyoruz. Baktığımız zaman da yine aynı şekilde olacak. Çünkü peygamberlerimiz de o şekilde oldu. Peygamberimiz de mesela hayatını kaybetti, şehit oldu. Diğer peygamberler de aynı şekilde. Ya hiçbir şekilde hani çok üstün, hani fiziksel olarak bambaşka bir şey beklemek yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü hiçbir zaman öyle bir şey olmamış. Yine aynı şekilde öyle olmayacak. Fakat imanı çok kuvvetli oldukları için, peygamberlerimiz de Hazreti Mehdi Aleyhisselam da öyle olacağı için, imanları çok yüksek olduğu için insanlara karşı etkisi de yüksek olacak, ama fiziksel olarak başka bir boyut ya da başka bir tarz, başka bir görünümde beklemek yanlış olur insanlar açısından da. Yani bizim gibi yine fiziksel görünüm hani insan şeklinde olacak. O şekilde birini beklemek daha doğru. Çünkü hep öyle olmuş geçmiş tarihlerde de, yine öyle olacağını söylüyor zaten peygamber.
Evet, Allah ayette o dilediğini yaratıp seçer. Seçim onlara ait değildir diye buyuruyor inşallah. Şeytan Allah sanırız. Allah'ın seçmesinde Allah bir hikmete binaen kendisi yaratıyor kulunu, kendisi seçiyor. Zaten Allah yapıyor her şeyi inşallah ve gerekli ilimi, gerekli icraatları, gerekli başarıyı Allah nasip ediyor. Bunu anlayamayan münafıklar, kafirler de anlayamamaların en büyük sebeplerinden birisi kriterleri farklı. Ne o kriterleri? Dünyevi kriterler. Onlar gücü ve onuru parada, değil mi? İktidarda, fiziksel belki görünümde gibi şeylerde arıyorlar. Halbuki Allah güç ve onur takvada kalıyor. Yani en üstün olanınız onlardır diyor. Allah zaten Müslüman kuluna, mesela hakim kılacağı kuluna inşallah, aynı zamanda mal anlamında da, zenginlik anlamında da çok büyük bir güç veriyor zaten inşallah. Bunu peygamberlerin hayatında, değil mi? Kur'an'da çok kez okuduk, çok kez örneğini görüyoruz. Ama esas üstünlük takvada oluyor inşallah. Ve Allah o kuluna gerekli ilmi, gerekli onun eğitimini de nasip ediyor. Ve o kul örnek olan, ahlakça yüzyıllar boyunca konuşulacak, adı İslam tarihinde altın harflerle yazılmış olan inşallah Allah'ın çok yani narin kullarından birisi o haline gelmiş oluyor inşallah. Bu Allah'ın hikmeti ve kaderi, bunu Allah belirliyor. Ve seçmesinde de Allah öyle dilediği için oluyor inşallah. Sonradan, hocamın söylediği gibi, mehdiyet mesela sonradan kazanılacak bir makam değil. Ancak Allah dilemesiyle o kişi inşallah mehdi olarak yaratılıyor. Allah'ın seçtiği kişi mehdi olarak yaratılıyor. Ve mehdinin kaderi neyse o aynen yerine geliyor. Bu Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın dilediği şekilde, bu aynen bu şekilde meydana gelmiş oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Evet, bir sitemiz var orada, islamahizmet.com. Burada İslam'a hizmet konusunda nasıl hizmet edebilirim diye bize her gün belki yüzlerce mesaj geliyor inşallah. Mesela kardeşlerimiz interneti kullanabilirler ve bu siteden de örnek alıp kendilerine hizmet etmenin konusunda, bakın detaylı bilgiler, burada faydalı bilgiler var inşallah. Onlardan da bakıp faydalanabilirler.
herkesin an. Yapabileceği mutlaka bir şey var. Yani öyle ben yapamam, işte benim işim var veyahut da başka işlerle uğraşıyorum. İşte vaktim yok, çocuklarım var, öyle bir şey yok yani. Herkes ev hanımı da olsa, bu sitede zaten çok detaylı anlatılıyor. İşte bir taksi şoförü de olabilir, bir iş adamı da olabilir. Ne olursa olsun mutlaka herkesin yapabileceği bir şey var Allah'ın izniyle. Biz de herkes, bizim de işlerimiz var, bizim de çok fazla uğraştığımız işlerimiz var ama inşallah biz gece gündüz mücadeleyle uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz diyeyim, daha doğrusu Allah affetsin, uğraşıyoruz demeyeyim. Mücadele ediyoruz. Allah'ın isminin daha fazla yayılması için mücadele ediyoruz inşallah. Bir kişi daha Kur'an mucizesi, bir Kur'an mucizesi daha öğrensin diye mücadele ediyoruz. Çünkü çok şerefli bir şey, cennette olmayan bir şey bu. Yani cennette her şey var dünyadaki. Bir tek böyle bir mücadele yok. Allah da onu inşallah herkese nasip etsin.
İnşallah.
Çünkü müminler her açıdan, her zaman, her konuda galipler. Yani fikri olarak baktığımız zaman evrim teorisine bakıyoruz. Tek bir delili yok. Tamamen her şey yaratılışı gösteriyor. Bütün bilimsel deliller. Kur'an'a bakıyoruz. 300'e yakın mucize var. Bilimsel mucize var. Ahir zaman alametlerine bakıyoruz. Peygamberimizin söyledikleri tarihleriyle gerçekleşmiş. Yani ve detaylarıyla gerçekleşmiş. Onun haricindeki Kur'an'a bakıyoruz. Mesela çok net bütün ayetler, dini yaşaması çok kolay. Allah size kolay olan da başarı kılacağım buyuruyor inşallah. Çok fazla ayet var. Ve Kur'an aynı zamanda yeterli. Peygamberimizin tefsiriyle inşallah. O yüzden böyle bir dönemde böyle güzel bir hizmette bulunmak en şerefli ve en üstün olan şey inşallah.
İnşallah. İnşallah. Allah Nur suresi 55. ayette inşallah hakimiyeti vaat ediyor. Ama kimlere vaat ediyor? Bak okuyalım şimdi. Şeytan Allah'a sanırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini. Ne o? Allah katında inlettiğine indallahi İslam. Allah katında tek bir din var, o da İslam. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam'ı kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani ahir zamanda hakimiyete vesile olacak olan cemaatin bireylerine Allah bu dinini, imanı yani imanı derinleştirip onlarda kavileştirecek. Yani sağlamlaştıracak inşallah. Çünkü onlar ahir zaman cemaati ve Allah onların imanlarını da kuvvetlendiriyor inşallah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecek. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bak, bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Yani hiçbir şirk kalmıyor, hiçbir şirk koşmuyorlar. Yani Allah'tan başka haşa hiçbir gücü, yani Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Dünyada zahiren görünen hiçbir şeye varlık isnat edip ondan medet umma veya onun yani gücü ondan bilme veya yapanın o olduğunu zannetme gibi şirk denen mevzuların en küçüğüne, en büyüğüne de hiçbir şeyine bulaşmıyorlar. Daha doğrusu onların hepsini temizleyip tamamen saf ve duru sadece Allah'a iman ediyorlar. Hiçbir şeye ortak koşmazlar diyor çünkü. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır diyor, buyuruyor Rabbimiz. Demek ki ahir zamanında İslamiyet'in hakimiyetinde inşallah Allah'ın izniyle vesile olacak olan cemaatin bireyleri Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmayan, tek gücü Allah'tan bilen inşallah şahıslar olacak. İnşallah. Ve Allah onlara hakimiyette inşallah nasip edecek.
İnşallah. Kısa bir araya
gideceğiz. Kısa bir araya gideceğiz herhalde.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İkinci arada inşallah Kur'an mucizeleriyle başlayalım. Çünkü Kur'an mucizelerinin önemi çok fazla. İnsanların, iman etmeyen insanların iman etmesine, iman eden insanların da imanın artmasına vesile oluyor. Kur'an'da birçok gerçek günümüzdeki olayları anlatıyor. Bununla devam edelim isterseniz Önder Hocam'la beraber.
Hocamızın İnsan Mucizesi adlı kitabından bahsedelim inşallah. Kitabında daha detaylı olarak Kur'an mucizeleri de var bunun içinde. Ben de bugün bir Kur'an mucizesi olan şeyi anlatacağım. Yani bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi. Yakın bir zamana kadar insanlar bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiği sanıyorlardı. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Kur'an'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve ayetlerde erkeklik ve dişilik rahime dökülen meniden yaratılmış bildirilmiştir. Rahime dökülen meniden erkek ve dişi iki çift çifti o yarattı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cinsiyet belirlenmesinde etken kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzemesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genleri taşır. Erkekteki X ve Y kromozomu bebeğin cinsiyetini belirler. Bir insanın oluşması erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey hücrenin her iki parçası da X kromozomunu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Kadında bulunan X kromozomu eğer erkekteki X kromozomunun içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse bu kez de çocuk erkek olacaktır. 20. yüzyıla dek bu gerçek bilinmiyordu. Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkınca dek, yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlediği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Kur'an'da genlerin keşfedildiğinden 13. yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir. Kur'an alemlerinin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Bu bilgi bilimsel mucizelerde bunun kanıtlarındandır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an ayetleri iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sad suresi 29. ayette inşallah. Allah Kur'an'da yani 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bütün her şeyi çok detaylı olarak anlatmış. Yani insandaki kromozomuna kadar çok detaylı bir anlatım var ve biz bunları 20. yüzyılda tıbbın gelişmesiyle bu sayede öğrenip biliyoruz. Bundan önce hiç kimse bunu bilmiyordu. Ama Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bunu belirtiyor. Maşallah.
Evet, maşallah.
Ya çok önemli bir nokta hakikaten. Yani bir kere spermde 23 kromozom var. Yumurta hücresinde evet. 23 kromozom var. Bunun bilinmesi gerekiyor. Zaten ilk bulunan bu oluyor. Yani bakıyorlar ki kromozom sayısı eşey hücrelerinde yarı yarıya azalmış vaziyette. Daha sonra erkek 46 kromozomunda bir tanesinin Y kromozomu olduğu ortaya çıkıyor. Onun da sadece erkek bedeninden gelirse, değil mi? O zaman çocuk ancak erkek olabileceği ortaya çıkıyor. Yani safa safa bu gerçeğe yaklaşılıyor. En son bundan gerçeğe baktığımızda da Allah'ın izniyle tam da Kur'an'da bildirildiği şekliyle cinsiyeti belirleyenin erkek olduğu inşallah ortaya çıkıyor. Bu tabii 1400 yıl önce çok ortaya, yani Allah'ın inşallah vahiyle söylediği çok belli olan, erkeğiyle kadının da bütün mekanizmayı ve her şeyi yaratan ve o bilgilerin hepsine sahip olan Allah'ın inşallah sözü olduğu. Ya zaten biliyor. Bildiğinin yani Allah'ın sözü olduğunun inşallah delili olmuş oluyor bu. İnşallah. Değil mi? Çok açık inşallah.
Eski çağlarda da eski zamanlarda yani yaşanan geçmiş zamanlarda da bir insanlar hep kadından zannediyordu. Da, o yüzden mesela kadınların sürekli kız çocuk doğurmasından dolayı çocuklar da kadınlarda öldürülüyordu mesela. Ya da adam mesela kadınla 4 tane 5 tane çocuğu olmuş. Diyor ki sen erkek doğuramıyorsun diyor. Bir başkasıyla evleniyor mesela bu şekilde. Hep o şekilde zannediliyordu. Kadının çocuğun cinsiyetini belirlediği zannediliyordu. Oysa işte 20. yüzyılda bilim, genetik bilimin gelişmesiyle bunun tam tersi olduğu anlaşıldı. Yani erkeğin cinsiyeti belirlediği anlaşıldı. 1400 sene önce Kur'an'da bunun var oluyor olması bize Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve Allah'ın sözü olduğunu çok açık, net bir şekilde gösteriyor. Çünkü hiçbir insanın 1400 sene önce bunu bilmesi mümkün dahi değil. Yani böyle bir şeyi tahmin edebilmesi dahi mümkün değil. Peygamber Efendimiz 1400 sene önceden Allah'ın vahyetmesi sonucunda bizlere bunu bildiriyor 1400 sene önceden. Cinsiyeti kimin belirlediğini. Bu da çok farklı bir baktığımız zaman Kur'an mucizesi. Demek ki Kur'an içinde her şeyi barındıran, her şeyi bulunduran, Allah'ın sözü olan ve bütün evrenin yaratıcısının Allah olduğunu gösteren hak bir kitap. Bu da bize Kur'an'daki bu mucizelerde bize Allah'ın yarattığını, Allah'ın bütün her şeyi Allah'ın oluşturduğunu bir kez daha ispatlıyor inşallah.
Bunun gibi yüzlerce Kur'an mucizesi var. Bunu görmek için kuranmucizeleri.com sitesini ziyaret edebilir kardeşlerimiz. Onu da göstermiş olalım. Kandaki oksitlenme, güneşin işte kutuplardan doğarken ozon tabakasının durumu, savunma sağlam anne rahmi. Bunlar özel bakın yüzlerce mucize var. Farklı farklı kategorilerde. Gelecekle ilgili Kur'an'ın haber verdiği gerçekler var. Mesela onlara da bakabilir kardeşlerimiz. Matematiksel mucizeleri var Kur'an'ın yine. Kur'an'daki kelime tekrarları çok manidar. Çok fazla değişik mucize var yine bununla ilgili. Edebi yönden mükemmelliği inşallah Kur'an'ın yine başka bir mucizesi. Ve dikkat çeken besinler de var aynı zamanda. Detaylı olarak kuranmucizeleri.com sitesinden kardeşlerimiz inceleyebilirler inşallah.
İnşallah. Kandaki sıvı oranından bahsedelim hocam. Kanda sıvı oranını kontrol eden denetçiler var. Kanın içinde bulunuyor ve kanın sıvı oranı sürekli denetleniyor. Bundan bahsedelim inşallah. Evet, insan vücudundaki su miktarı son derece önemli bir insanın hayatı için, hayatının devamı için. Suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi veya vücutta gereğinden fazla su birikmesi insan hayatı için tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Vücudunuzda bu önemli görevi sizin için kusursuz yerine getiren olağanüstü bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemi inceleyelim şimdi. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarını ölçmekle görevlidirler. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarı normal seviyenin altına düştüğünde alarm durumuna geçerek gerekli önlemleri de alıyorlar. Alarm durumuna geçen hipotalamus hücresi derhal beynin arka kısmında bulunan hipofiz bezine bir mesaj gönderir. Beyindeki hipotalamus hücrelerinin zarlarında alıcılar bulunmaktadır. Bu alıcılar kandaki sıvı miktarını ölçmekle görevlidirler. Alarm durumuna geçen alıcı hemen beynin arka kısmındaki hipofiz bezine mesaj gönderir. Hipotalamus hücresinin gönderdiği mesajı alan hipofiz bezi kendisinde depolanmış olan vazopresin adlı hormonu kan dolaşımına daha fazla miktarda bırakır. Vazopresin hormonu üretildikten sonra bir başka proteinin içine paketlenir. Paketlenen vazopresin hormonları hipofiz bezine transfer edilir ve zamanı geldiğinde kullanılmak üzere burada depolanıyor. Hipofiz bezi mesajı alır almaz hemen kendisinde depolanmış olan vazopresin adlı hormonu kan dolaşımına daha fazla miktarda bırakmaya başlar. Çok bakın burada yani. Biz eli, kulağı, değil mi, bir duyu organları olmayan bir hormondan bahsediyoruz. Hipofiz bezinden bahsediyoruz. Bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı, değil mi, o kadar mucizevi bir çalışması var ki ortamı sürekli izliyor, dinliyor. Etraftan gelen sinyalleri açık ve bunlara göre mesajı alır almaz bir hormon salgılamaya başlıyor. Maşallah. Devam edelim incelemeye.
Bu hormon da gittiği yerde gerekli işlemi yapabilecek, tanınacak bir hormon. Tanıyanlar yine atomlardan oluşuyor. Tanınan şey evet. De atomlardan oluşuyor. Hiçbirinin aklı şuur yok, beyni yok dediğin gibi. İnşallah.
İnşallah. Hipofiz bezindeki depodan kan dolaşımına bırakılan vazopresin hormonları böbreklere ulaştırılır. Böbreğe ulaşan vazopresin hormonları böbrekteki milyonlarca mikro kanalcığın çevresinde bulunan alıcılara kilitlenirler. Bu alıcılar vazopresin için özel olarak yaratılmışlardır ve anahtarın kilide uyması gibi birbirlerine uygundurlar. Burada bize iki tarafın birbirine uyumu neyi gösteriyor?
İkisinin de biliniyor olduğunu gösteriyor, değil mi? Yani
biliniyor ve aynı yaratıcı tarafından yaratıldığını gösteriyor.
Şöyle bir şey var. Normalde mesela bir kapı kilidi vardır. Nasıl yapılır mesela kapı kilidi yapıldığı zaman? İkisi de birbirine uygun şekilde yapılır. İkisinin de ölçüleri birbirine uyumlu şekilde yapılır. Hiçbir şekilde önce kapı kilidi sonra anahtarı değil, ikisi aynı anda
aynı
yapılıyor. Aynı kişi tarafından. Hani uyumlu bir şekilde olmasına bakılır. Yani iki alakasız insan bir kapı kilidini oluşturamaz. Mümkün değil böyle bir şey.
Evet.
Bu da daha kapsamlı şekilde düşünürsek ikisinin yoktan var olduğunu düşünelim ve ikisinin birbirine yoktan var olup uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Demek ki burada bir kere Evrimcilerin dediği gibi aşama aşama gelişme yok. Öyle olmuş olsaydı bunlardan birisinin olmaması durumunda bu kilit açılmayacaktı. Evet. Yavaş yavaş gelişim içinde de olmayacağını bir kez daha görüyoruz. Bu açılmadığı zaman da insan hayatının devamı olmayacaktı. Burada da biz evet. Allah'ın birden yarattığını görürüz inşallah.
Ya sırf şu olmasa, düşünsene de mesela biz susadığımız zaman su içiyoruz. İşte birinci bardak mesela çok hoşumuza gidiyor. İşte özellikle mesela uzun süre susuz kalmışsak bayağı bir lezzetli içiyoruz. İkinci bardak yine fena olmuyor. Güzel, insanın hoşuna gidiyor. Üçüncü bardakta tamam diyoruz artık. Hani artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dördüncü daha içmeye kalksak hani insanın artık bu midesi bulunacak kıvama evet. geliyor. Bu hormon olması öyle olmuyor ama işte. Yani şu hormon olmadığı zaman biz sürekli ilk bardaktaki zevk gibi veyahut da son bardaktaki zevk gibi ikisinden birisi şeklinde sürekli su içeceğiz. Mesela ilk bardaktaki gibi içeceğiz. Düşünsenize insan o zaman böyle artık su fazlalığından artık patlar duruma gelir yani. Vücudu öyle bir şeyi kaldıramaz duruma gelir. Sadece bu böyle atomik hassasiyetteki moleküllerin birbirlerine uyumları ve onların yaratılmış olmasıyla bu düzen
bu sürebiliyor. Bu bilimsel olarak da inşallah açıklanmış bir şey inşallah. Şeyde fiziksel, fizyolojik gereksinimler giderildikçe azalır diye. Mesela şöyle düşünelim. Evet. Bir insan yemek yediği zaman, çok aç olduğumuz zaman o ilk kaşık aldığımız yemek besin şeyiyle sonraki isteğimiz arasında bir azalım söz konusu oluyor. Yani o ilk seferki gibi bir istek olmuyor. Ve üçüncü, dördüncü kaşıkta artık daha da azalmaya doğru gidiyor mesela. Bu da fizyolojik gereksinim insanın vücudunda anatomik olarak Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir güzellik. Eğer bu olmasa mesela bazı canlılarda var. Eğer besinini ayarlamazsanız canlı yemek yemekten kendini tutamıyor ve çatlıyor. Evet. İnsan da eğer bu şekilde olmuş olsaydı bizim de belli bir ölçüye göre yememiz gerekecekti. Çünkü sınırımızı bilmeyecektik. Yiyecektik hiçbir şekilde doyumsuz, yani doyumsuz bir şekilde şuursuz olarak yiyecektik, beslenecektik mesela.
Çok fazla yiyip böyle mide fesadı geçirenler oldu.
Oluyor ama nasıl oluyor yine farkına varıyor mesela. Evet. Bu sistem olmasa farkına varmayacaksın. Çatlayacaksın. Yiyoruz biz mesela, doyduğun zaman artık bizim doyduğumuz bir anı düşünelim. En güzel, en sevdiğimiz yemek daha önümüzde olsa hayatta bakmıyoruz mesela. Doyuma işimiz tam doymuş oluyor artık. Ama böyle bir durumumuz olmasa, vücudumuzun böyle bir kontrol sistemi olmasa biz yer yer zaten insanlar bu şekilde hayatını kaybederdi. Çünkü frenlemesi olmazdı kendine. Evet. Doyum hissi gelmeyecekti. Ama Allah'ın insanlara vermiş olduğu bu sistem sayesinde biz kendi ayarımızı, vücudumuz kendi kendine yapabiliyor inşallah.
Bir de evet. şöyle de bir durum var. Onu da konu gelmişken söyleyelim. Vücut eksik olan maddeyi, maddenin olduğu besini istiyor. Öyle bir özelliği var. Yani kendisinde olmayan ve ihtiyacı olan maddenin bulunduğu besini vücut arzu ediyor. Mesela diyoruz ki işte canım şu yemekten çekti diyoruz. Evet. Neden o yemekten çekti?
Tuzlu,
çünkü
şekeri.
Mesela evet. evet onun içerisinde bulunan madde vücutta eksik. İşte şu an mesela başka bir şey canı çekti. Hatta çok abartılı olaylar var. Mesela bu demir eksikliğinde bilinen şeylerdir bunlar. Hani çocukların mesela bir kısmı evde bulunan saksıların içerisindeki toprakları yemeye kalkıyorlar. İşte gidiyor mesela topraktan yiyor. Ailesi merak ediyor nedir bu çocuğun durumu diye. Doktora götürdüğünde demir eksikliği çıkıyor. Yani vücutta demir çok fazla eksik olduğu için vücut artık böyle toprağı güzel bir şey olarak algılıyor. Güzel bir tat alıyor topraktan. Veyahut da mesela soda normalde insanın çok fazla hoşuna gitmez. Ama yoğun terlediği günlerde aşırı mineral kaybından dolayı akşam insan mesela evine geldiği zaman sodayı zevkle içer.
Ya da hazımsızlık olduğu zaman mesela içinde sodyum var. Sodanın. Evet. Sodyumda o besinleri daha rahat hazmetmesini sağlıyor insanın mesela. O sodayı o zaman içtiğin zaman böyle bir rahatlama hissi veriyor insanın midesinde. Evet. O da işte ondan kaynaklanıyor. Bazı canlılarda bu kendiliğinden var mesela timsahlarda. Kendinden midesi sodyum üretebiliyor ve besinini kendi bu şekilde daha rahat hazmedebiliyor. Ama insanlarda bu çok yüksek miktarda olmadığı için biz dışarıdan alıyoruz bunu soda olarak aldığımız zaman da. Böyle bir rahatlamaya gidiyor. İnsan vücuda baktığımız zaman da Allah'ın bize vermiş olduğu çok kompleks bir sistem ve çoğu bizim kontrolümüzde olan sistemler değil. Biz sadece bu kontrole tabi olarak yaşıyoruz. Yani biz kendimizi kontrol edemeyi bilmeyiz mesela ama vücudumuzun bu sisteme sahip oluyor olması bizim kendimizi kontrol etmemizi sağlıyor. Allah bizi ona tabi olduğumuzu zaten yarattığı kendi vücudumuzla da görebiliyoruz. Her şekilde biz Allah'a tabi olarak ve Allah'ın dilediği şekilde yaşıyoruz.
İnşallah. Evet, o yeterli İnşallah. Olan miktarın, yani ideal olan optimum kandaki olması gereken miktarın bilinebiliyor olması işte hipofiz bezi veya vücudumuzdaki diğer kontrol sistemleri tarafından çok mucizevi bir konu. Çünkü yani nereden bir tane hücre mesela orada detektör hücre diyelim. Oradaki kandaki mesela şeker düzeyini ölçüyor. Bir hücre, bizim vücudumuzda kaç tane hücre var? 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyon tane bireyden bir tane birey 100 trilyonun tamamının yeterliliğini biliyor. Bu acayip bir konu yani bu. Ve gözü yok, kulağı yok, herhangi bir bağı yok. Her biriyle anında böyle haberleşip ona bak tamam sen işte 100 trilyonun toplam ihtiyacı bu kadar. Sen de şu kadar ihtiyacı tart terazide veya ölçüm cihazında ölç. Şu rakamları görürsen yap diyen bir emir de yok. Sadece şu var. Yeterli olduğu zaman tamam diyorlar. Senin artık mesela insülin salgılamana gerek yok. Veya şu an yeterli değil. Yani kandaki şeker düzeyi çok fazla. İnsülin salgılaman lazım mesela diye emir geliyor. Ama yani bu açma kapama yani yeterli değil veya yeterli. Bu kararı veren kim? Burada hassas, çok hassas bir konu var. Karar veren bir mekanizma var. Karar tam bilginin sahibi olan yerden geliyor. Bilgi ne? Kandaki olması gereken ideal oran. Ya bu bizim kanımızdaki bütün maddeler için geçerli. Hepsi için geçerli. Şekerdir, kalsiyumdur, magnezyumdur, potasyumdur, sodyumdur. Hepsi için geçerli. O bilen bilgi, ya yani o bilgiyi bilen şuur, akıl, açma kapama düğmesi gibi hücrelere emir veriyor. Diyor ki veya şöyle diyelim, hipofize ve beyne emir veriyor. Beyin nereden bilecek yoksa? Beyne emir veriyor, diyor ki bütün salgı sistemine sinyal gönder, gerekli hormon salgılansın diyor. Bir akıl, bilen bir akıl beyne hükmediyor ve beyne diyor ki bunu salgıla diyor. Beyin zaten ne olacak? Beyin de zaten şekere ihtiyaç duyan, her an beslenmeye ihtiyaç duyan, kendisi de enerjiyle ayakta kalan 10 milyar tane sinir hücresinden oluşmuş bir yapı beyinde. Yani beyinde de öyle şuur addedebileceğimiz aklın merkezini oluşturan bir yapı yok beyinde.
Atomlar da oluşuyor hatta.
Evet, onun da derine girdiğinde atomlar var. Beyine de hükmeden bir güç diyor ki şeker şu an ideal düzene ulaştı. Şimdi tekrar sinyal gönder. Gerekli elektrik akımlarını sinir sistemiyle gönder. Ve artık insülinin salgılanması dursun diyor. Yani beyin emreden konumunda değil, aslında o da emir alan konumunda.
Tabii, bu hale şey baktığımızda.
Çünkü beyinde de herhangi bir şuur bilginin saklı olup o bilgiyi işlem yapıp gerekli yorumu yapacak bir yapı görmüyoruz beyinde. Beyinde yorumun sahibi, aklın sahibi tarafından idare edilen, emir alan, gerekli sinyalleri gönderip sinyalizasyon işlemini yerine getiren bir organ konumunda. İşte bu bilginin sahibi, işte bu aklın sahibi ve bütün o ideal oranları yaratanın sahibi Yüce Allah inşallah. Çünkü yani atomal hassasiyette biz hesapların hiç şaşmadığını görüyoruz. Yaşam devam ettiği müddetçe inşallah. Allah dilediği zaman bu değerleri hastalık vesile edip oynatıyor, saptırıyor ve dolayısıyla canlı zahiren beden ölmüş oluyor inşallah ve sonsuz hayat, ahir hayat, ahir zaman inşallah başlamış oluyor inşallah.
İnşallah. Allah Yunus suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşı istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır.
Evet inşallah.
Onun izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? İnsanın bu mucizeleri gördükten sonra yapması gereken ibadet etmek, Kur'an'ı rehber edinmek, Allah'ın istediği gibi yaşamak, Allah'ın rızası için yaşamak inşallah.
Ya biz şöyle bir şey var. Yani bizim vücudumuz diyoruz mesela. Az önce Onur Hocam hani diyoruz ki bizim vücudumuz diyoruz. Ama bunların hiçbirini biz kontrol etmiyoruz. Bizim beynimiz diyoruz mesela ama bu beynin kontrolü şöyle bir şey olması lazım. Bu kandaki sıvıları ayarlaması, bu oranları ayarlaması için beynimizin bunu önceden öğrenmiş olması gerekiyor madem öyle. Ama kim bugün mesela kandaki su oranını, kandaki basınç oranını, kandaki sodyum oranını, şeker, demir, vücuttaki şeker, demir oranını kim biliyor mesela? Beyne kim öğretiyor bunu? Demek ki biz bizim dediğimiz hiçbir şeyin aslında bizim olmadığını bu şekilde de görebiliyoruz. Biz Allah'ın kontrolünde yaşıyoruz. Allah'ın bütün vücudumuzdaki sistemlere emretmesi sonucunda yaşıyoruz. Yoksa beynin bunu öğrenmesi için ne bir kulağı var, ne bir gözü var bunu öğrenecek, ne okuyabilir, ne anlayabilir. Baktığımız zaman hiçbir şey yok. Atomlardan oluşan bir hani et parçası. Ama bu şekilde bu komutları çok düzgün ve nizami şekilde yerine getiriyor olması bize bunların Allah'ın yaptırdığını gösteriyor. Çünkü bizim vücudumuz dediğimiz, bizim bile dediğimiz vücut sistemimize hiçbir şekilde biz müdahale etmiyoruz. Tamamen o akışın içinde biz yaşıyoruz. Sadece neyin bilincinde olduğunu farkındayız. Nasıl işlediğinin farkındayız, o kadar.
Mesela bir örnek verelim. Mesela kanda kırmızı kan hücreleri var. Ne de etken bu? Solunum da etken. Solunumu yaparken oksijeni bağlıyor akciğerden ve vücuttaki kas hücrelerine bunu ulaştırıyor veya ihtiyacı olan diğer dokulara ulaştırıyor bunu. Bunu ulaştırması için, yani oksijeni bağlaması için demire ihtiyacı var. Fakat demir hem denen gruplar halinde hemoglobin isimli proteinde bulunuyor. Hemoglobin proteinin bilgisi DNA'da bütün vücut hücrelerinde olmasına rağmen sadece kanımızdaki kırmızı kan hücrelerinin yapıldığı merkezde kullanılıyor bu bilgi. Bak her yerde var ama işte o aklın, yani aynı aklın ve şuurun etkisini mesela orada da görüyoruz. Vücudumuzdaki 220 tane farklı hücre tipinden sadece bir tanesinde, o da kırmızı kan hücresinde hemoglobin sentezleniyor. Ve ideal oranda, karar oranda demir o hücrenin içerisindeki hem gruplarına yerleştiriliyor ve bu oksijen bağlamak için yeterli olan, fazlası da eksiği de zarar etkisi gösteren, ölümcül olan bir ayar yapılmış oluyor. Ki metallerin vücudumuzda fazla bulunması toksik etki yapabilen bir şey. Çünkü metal zehirlenmesi denen bir şey vardır. Metal elektriği böyle aktif bir element olduğundan dolayı elektrik iletiminde de kullanılıyor mesela, o yüzden. Bundan dolayı fazla bulunursa, yani elinizde fazla iletebilme yetkisi fazla ve aktif olan element fazla bulunmuş oluyor. Eğer bu kontrol edilebilecek düzeyin üstüne çıkarsa zehir etkisi gösteriyor. Bak vücudumuz bunun tam ideal oranını, tam karar kısmını, oranını belirleyerek, yani o akıl vücudumuza bunu zahiren belirlettirerek bizim hayatta sürekli her aldığımız nefeste ideal oranda kullanmamıza vesile kılıyor inşallah.
Bunun için biz hiçbir şey yapmıyoruz ama.
Evet, biz hiçbir şey. Biz sadece nefes alıyoruz. Kan hücrelerimiz saniyede, dakikada, yani binlerce, milyonlarca ise ölüyor, milyonlarca yeniden sentezleniyor. Ve biz son derece konforlu bir şekilde rahat nefes almaya devam ediyoruz. Evet. İşte bu Allah'ın bize sunmuş olduğu çok büyük bir nimet inşallah. İnşallah.
Bu zamana kadar yaşamış olan her insanda, her hayvanda böyle. Şu anda yaşayan, bundan sonra yaşayacak olan, şu an doğan bir bebekte de bu şekilde. Az önce ölmüş olan bir insanın vücudunda da bu şekildeydi. Hiç kimse bunu kontrol etmiyor. Ama Allah her insanın vücudundaki kandaki o oranları, o değerlerini hepsini teker teker kontrol ediyor Allah. Maşallah. Evet. Yani Allah'ın İnşallah. Yüceliğini, büyüklüğünü inşallah buradan iyi anlamamız lazım inşallah. Şimdi karaciğerle ilgili bir sunumumuz var inşallah. Karaciğer vücuttaki çok mucizevi bir organ maşallah. Onunla ilgili kısa bilgiler aktaralım inşallah. Karaciğer her bir hücre binlerce hassas işlem yapabilen kendi başına bir laboratuvardır. Öyle işlemler yapılır ki günümüz teknolojisi ile taklit edilemeyen işlemlerdir bunlar. Ve asıl ilginç olan nokta, bunların hiçbirinden son 50 yıl öncesine kadar insanların haberinin dahi olmamasıdır. Yani öyle kompleks, öyle detaylı bir organ ki teknolojinin son ulaştığı nokta, yani bugünden 50 yıl öncesinde ancak karaciğerle ilgili detaylı bilgiler öğrenebildik biz. Yediğimiz yemekler bağırsaklarımızdan buradaki hücreler tarafından emilir. Bu hücreler yağı, karbonhidratı ve proteini paketleyerek yanlarındaki kan damarlarına verirler. Bu damarlar bu besin paketlerini başka hiçbir yere uğramadan hemen karaciğere ulaştırırlar. Karaciğer hücreleri kendilerine ulaştıran bu paketleri açıp içlerindeki ham maddeler işler. Bu paketleri direkt karaciğere ulaştırmaları ayrı bir mucize. Çünkü oradaki enerjiyi başka yere de kullanmak ihtiyacı var vücudun aynı anda. Fakat bağırsaklarda bulunan direkt proteinleri hemen direkt karaciğere gönderiyor. Bu da ayrı bir mucize maşallah. Kandaki fazla miktarı, kandaki fazla miktardaki şekeri karaciğer hücreleri hemen glikojen olarak depolarlar. Bu depolanmış haldeki şeker, eğer aç kalırsak ve kan şekerimiz düşerse hemen kontrollü şekilde tekrar şekere çevrilir ve kana bırakılır. Bu depolama işlemi olmamış olsa veya herhangi bir gecikme olsa önce bayılıp sonra da komaya girip ölmememiz için hiçbir neden yoktur. Karaciğer yaşamamız için gerektiğinde proteinleri bile glukoza çevirebilmektedir.
Çok mucizevi bir şey yani. Maşallah. Bakın olmadığı zaman sistem normal 1-2 gün içerisinde kişi normal bayılıp ilk önce sonra komaya girip ölüyor. Evet. Hangi milyonlarca seneden bahsediyorsunuz o zaman? Yani sistemler yavaş yavaş aşamalı gelişmelerle oluşmuştur diyorsunuz evrimciler. Ondan sonra böyle bir sistem var ve milyonlarca yıl yok. Bu sistem yoksa eğer bir canlıda ömrü 1-2 gün. Belki bir günde bitiyor. Komaya girip ölüyor.
Ve fazla şekeri depoluyor. Öyle bir özelliği var. Yani karaciğerin evet. fazla şekeri depolayıp daha sonra hani çünkü aç kalma durumlarında kan şekerimiz düşüyor. O yüzden dolayı da baş dönmesi oluyor mesela. O şekerin çok çok azalmasından kaynaklanıyor. Ama bu karaciğerdeki kan oradaki depolaması, glikozun depolanması bizim bu aç kalma durumlarımızda ilk zamanlar bunu fazla hissetmememize neden oluyor. Yoksa biz aç kaldığımız an, karnımızın acıkmaya başladığı anda direkt düşer yığılır kalırdık şeker olmadığı için vücutta.
Ve başka bir çok mükemmel bir özelliği daha var. Mesela karaciğerlerin kimi insanları mesela alınabiliyor, yarısı kesilebiliyor. Ve bu aynı ölçüde o vücudunda daha önce nasıl bir boyuttaysa aynı yere geliyor tekrar. Ne azına büyüyor ne daha fazla büyüyor. Olduğu gibi tekrar eski haline evet, tekrar geri geliyor. Bu çok büyük bir mucize.
Ve 6 ayda bir kendini yenilebiliyor mesela böyle bir sisteme sahip. 6 ay içinde karaciğerdeki işte böyle yıpranmalar olabiliyor. Bazı hastalıklardan ya da ilaç kullanımlarından kaynaklanan bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Bu olmasaydı mesela karaciğerin bu 6 ayda bir kendini yenileme özelliği olmasaydı insanların ömür boyu bu rahatsızlığı devam ederdi mesela. Ama böyle bir şey olmuyor kesinlikle. Maşallah. Karaciğer kendini yenileyebiliyor. Herhangi bir hasar görme durumunda ya da az önce Önder Hocam dediği gibi hani kesilmesi, alınması, biraz karaciğerde müdahale olması durumunda karaciğer yine eski boyutuna, eski şekline ve eski sağlığında devam ediyor. Bunun için dediğimiz gibi yine biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Bu hiçbir şekilde bizim kontrolümüzde de olan bir şey değil. Tamamen kendi içinde ve olması gereken boyuta kadar geliyor. Olması gereken temizlikte aynı şekilde devam ediyor şu
an. Evet, maşallah. Bir de karaciğerde depolanan şeker diyoruz. Depolamak aslında akıl gerektiren bir şey. Yani tedbir depoladığın şey senin tedbiren depolarsın ki ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere değil mi?
Bilmen gerekiyor.
Tabii yani karaciğerin aklı mı var? O şekeri orayı depoluyor. Bunun yarın öbür gün şekeri azalırsa ben bunu tekrar kullanılacak şekilde vücuda salarım diye bunu düşünmesi çok mantıksız. Yani karaciğer böyle bir şey karar veremez.
Bilmesi lazım bir kere. Tabii. Şekerin azalabileceğini bilmesi lazım. Şimdi biz mesela bir depo açtığını düşünelim. Bir iş yapıyorsun. Depoya malları yiyorsun. Diyorsun ki ben bu malları çünkü bu işi yapacağım diyorsun. Bunları satmam gerekiyor buralara dışarılara. Bu yüzden benim depomda malım bulunması gerekiyor diyorsun. Ama şimdi karaciğer şekeri nereden biliyor ilk var olduğu zaman? Vücut sistemini nereden biliyor? Bunun azalabileceğini nereden biliyor? Evet. Bunu depolayıp sonra kullanmam gerektiğini nereden biliyor? Evet. Öbürü dediğimiz bizim mesela akıl, biz akıl sahibi dediğimiz insanlar bu depolama işlemini yapıyoruz. Evet. Depolayıp kullanmak amaçlı depoluyoruz. Karaciğer dediğimiz aklı şuuru olmayan, yani bildiğimiz böyle değişik bir yapıda, yumuşamsı bir yapıda, hiçbir aklı şuuru olmayan bir sistem, bir organımızın bunu yapıyor olması bize bunu kendi yaptırmadığını zaten gösteriyor. Evet. Bunu ben de yapmıyorum, sen de yapmıyorsun. Tabii ya da bir başkası da yapmıyor. Evet. Yaptığından haberimiz daha yok. Yani ne zaman acaba bunu stokluyor, ne zaman depoluyor bunu da bilmiyoruz. Bunu şüphesiz yaptıran Allah'tır.
İnşallah.
Güç ve kontrol sahibi.
Karaciğerin yaptığı tüm bu hizmet evrimin zaten komple mantığına da ters.
Tabii.
Çünkü evrim ne diyor? Hayat sadece mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. Ne yapıyorsa da canlı ya hayatta kalmak için yapıyordur ya da üremek için yapıyordur. Yani şey ya beslenmek için yapıyordur ya da üremek için yapıyordur. Tamamen böyle hayvancıl temel ihtiyaçlara göre hareket eden, şuursuz, bencil, sürekli mücadele eden, kavgacı bir yaratık haline getiriyorlar bütün canlıları. Yani bu şekilde atıyorlar diyelim. Hipotez pacarlarında bu şekilde yazıyorlar Darwin'in söylediği gibi. Fakat karaciğere baktığımız zaman karaciğerin tek bir özelliği var, hizmet etmek. Bütün vücut hücrelerine ihtiyacı olan kimyasalları ya ihtiyacı olduğunda ya da ileride ihtiyacı olursa diye depolayarak hizmet ediyor karaciğer. Öteki türlü glikoz çok değerli bir besin. Glikozu bulduğu gibi mesela yani hücresel bazda tutup sadece kendisine saklaması gerekirdi. Sadece kendi ihtiyacını gören bir hücre yığını olması gerekirdi ama öyle değil. Ya beyin ihtiyaç duyduğu zaman bir kere kendisinin de ihtiyacı olsa hemen beyine veriyor. Çünkü beyin en öncelikli şeker ihtiyacının karşılandığı organ ve kalp. Diğer bütün vücut organlarında, dokularda eğer şekere ihtiyaç varsa hemen şekeri kana veriyor ve kan yoluyla vücuttaki şeker ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bunun gibi karaciğerde yüzlerce kimyasal işlem vücudun hizmeti için çalışıyor. Yani hizmet eden, fedakarlık yapan, diğerinin iyiliğini düşünüp ona göre plan yapan, tam buna göre dizayn edilmiş hizmet, yani tek amacı var hizmet. Yaşamasının, varlığının, kimyasal bu bilgileri yapmasının tek amacı var. Fedakarlık ve hizmet olan bu organ evrimsel bakış açısına göre nasıl izah edilebilir diyeceğim. Tabii ki izah edilemez. Demek ki her yönünden nereye baksak biz evrimle ilgili bilimsel dünyada bir şeye rastlamıyoruz. Bilimin her noktasında biz Allah'ın yaratmasını görüyoruz. İnşallah. Bilimin her noktasında Allah'ın biz kudretini görüyoruz. Onun detay sanatını ve onun güzelliğini ve rahmetini görüyoruz. Evrimin hiçbir iddiasının bilime ait dünyada hiçbir yeri yok. Ha, hayal dünyasında, masalda kendi aralarında anlatıp güldükleri, eğlendikleri bir şey belki olabilir. Ama bilimsel olarak böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. İnşallah.
İnşallah. Evet. Ve son cümle de çok önemli. Karaciğer yaşamımız için gerektiğinde proteinleri bile glukozu çevirebilmektedir. Yani nasıl bir akıl sergiliyorsa o kandan, etten, yağdan oluşan organ ihtiyacı olduğunda proteini bile glukoza çeviriyor.
Bu çok yani, müziği. Tabii yani proteini şimdi şekere çevirmek baktığımız zaman zahiren çok zor, mümkün olan bir şey değil yani. Proteini bu şekilde çevirmek ve şöyle de bir şey var. İnsanın vücudundaki bu yağ ve şeker olmasa bizim hareketimiz olmayacak. Hani bu insanların aklında şöyle gelmesin. Acaba hani şeker az olsa ya da işte yağ olmasa, işte bazen diyorlar hiç yağsız insan falan, sıfır yağlı. Sıfır yağlı bir insan olamaz. Çünkü sıfır yağ olan bir insan hareket dahi edemez. Kolunu dahi kıpırdatamaz. Çünkü bize hareketi, enerjiyi veren sistem yağ ve şekerdir. Bu sistem olmadığı sürece biz hiçbir şekilde oturduğumuz yerden kalkacak enerjiyi dahi bulamayız. Hep yatar kalırdık. Ama bu sistemin bu şekilde var oluyor olması ve bunun da depolanıyor olması da bizim Allah tarafından ne kadar çok insanların için, güzelliği için düşünülmüş ve yaratılmış olduğunu gösteriyor.
İnşallah, inşallah. Bir karaciğer hücresi proteini ve yağı gerektiğinde şekere çevirebilmektedir. Az önce konuştuğumuz gibi mucizevi bir işlem bu maşallah. Yani enerji ihtiyaç duyduğumuz zaman bu kompleks kimyasal moleküller kullanılabilir enerji haline dönüştürülmektedir. Aksi durumda, yani enerjinin kullanılmadığı halde ise şekerler ve protein fazlası hemen yağa çevrilir. Şimdi ihtiyaç olmadığında da bu sefer tam tersini çeviriyor. Yani vücudun tam ihtiyacına göre hareket eden bir organ. Değil mi? Tam mucizevi bir şekilde insanın neye ihtiyacı varsa Allah o organı ona göre kodlamış. O da ona göre her an işlemini yapıyor.
Bir de yağ da mesela kasa da çevrilebilirdi yani. Fazla ihtiyacı olan, yani nasıl protein şekere çevriliyor? O zaman şeker proteine çevrilip böyle vücutta istemsiz kas,
protein düzensiz kasa dönebilirdi.
Evet. Öyle şekilde yapalım. Çok düzensiz, böyle patolojik, asimetrik, değil mi? Yapılar da oluşabilirdi vücutta. Öyle değil. Yağ gibi yumuşak bir malzemeye çevriliyor ve vücudun her yerinde, yani homojen bir dağılma oluyor. Yani sadece bir yerde toplanmıyor. Vücudun hemen hemen her yerinde, değil mi? Erkekte mesela daha yoğun başka yerlerde, kadında başka yerlerde olmak üzere özellikle elin, yüzün her tarafında böyle yağ depolanır hale geliyor zamanla.
İşte yağın çünkü önemi fazla. Mesela kasın böyle bir enerji verme gibi bir durumu yok. Kasın olması için yağa ihtiyaç var. Mesela kas suyun içinde barınıyor ve suyun da destekleyicisi olarak vücudun bir yağ olması lazım ki o suyu, kası çalıştırabilecek bir enerjiye sahip olabilesin. O yüzden mesela enerji açısından yağ çok değerli olduğu için yağ dönüştürüp ve yağda stokluyor ve gerekli yerlerde enerjiye çeviriyor. Eğer bu kasa çevirmiş olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı mesela. Bu güzellik olmayacaktı. Ve bir bu kadar da güzel olan bir şey, normalde insanın kilosuna oranlı protein alması gereken bir miktar var günlük. Biz bu proteinin fazlasını aldığımız anda vücut mesela fazla proteini algılayıp bunu yağa dönüştürebiliyor. Bunlar vücut sistemimizde bizim hiçbir şekilde kontrol etmediğimiz, hiçbir şekilde farkına varmadığımız gerçekler, vücut sistemimizin içinde olanlar. Bunlar da hiç kontrolümüzde olmadığını gösterene göre bunu protein de akıl edemez, yağ da akıl edemez. Allah'ın aklı olduğu, Allah'ın aklıyla bunların gerçekleştiği ve Allah'ın emriyle gerçekleştiğini bir kez daha gösteriyor bize.
İnşallah. Şimdi gerektiği zaman yağ çeviriyor, gerektiği zaman enerjiye çeviriyor. Bu tam çevirim işlemleri oluyor mucizevi bir şekilde. Fakat çevirmeyebilirdi. Değil mi? Neden çeviriyor? Yani çevirmek zor bir işlem. Ya da onu tabii o kompleks bir işlem. Yani niye çeviriyor? Olmayabilirdi. O zaman ne oluyor? İnsan ölüyor. Yani tesadüf, evrimcilerin demiş olduğum mantık, yani tesadüflerin çok kompleks bir yapıya ulaşıyorlar. Fakat o tesadüfün böyle kompleks yapıya niye ulaşmak istiyor? Yani tesadüf şeyini başıboş bir şey. O zaman en basitinde ulaşabiliyor. O da insanın ölümüne zaten erişiyor konu. Yani güzel. Evrimcilerin mantıksızlığı her noktada ortaya çıkıyor.
Evet. Ve karaciğerin şu özelliğine de bakmamız gerekiyor. İndirgenemez kompleks bir organ. Değil mi? Yani karaciğerdeki yapılar eksik olsa çalışmaz karaciğer. O çevirme işlemi belki olmaz. Evet. O çevirme işleminde görev alan proteinler eksik olsa rakam olarak yine bir işe yaramaz. Ya da depoladığı yer var mesela dedik biraz önce. O depolama alanı eksik olsa karaciğerin, değil mi? O canlı hayatı yine devam edemez. Dolayısıyla indirgenemez kompleks bir organ tam olarak çalışan haliyle, bizdeki şu anki gibi haliyle karaciğerin yaratılmış olması gerekiyor. Evet, evet. Aynı anda.
İnşallah.
İnşallah.
Yağ her hücrede uzun zaman saklanabilen enerji stoğudur. Yani hücre şekeri hazır olarak bulamadığında yağı yakıyor. Karaciğer hücresi yenen besinlerin kimyasal bileşimini bilmelidir ki bu molekülleri parçalayabilecek formülü üretebilsin. Yani yine anahtar kilit sistemi, değil mi? Nasıl bir gelen besinin nasıl bir formüle sahip olduğunu bilmesi lazım ki karaciğer o besini, proteini, hücreyi aldığında onu enerji şekline veya vücudun ihtiyacı nasılsa o şekilde kullanacağını bilmeli. Yani dışarıdan gelecek besini tanıyor olması lazım. Tanıyan şey bizim vücudumuz içinde bulunan şey. İkisinin birbiriyle bağlantısı, alakası yok. Ama ikisi de birbirini tanıyor. Yani her geldiğinde sanki tanışıyorlarmış gibi yine etkileşime giriyorlar. Hücre yalnızca çekirdeğinde DNA şifresinde yazılı emirleri yerine getirmektedir. İlk oluşan hücrede bile bir karaciğer hücresinin hangi kimyasal bileşenleri nasıl üretmesi gerektiği onun DNA'sında yazılıdır. Hücrede karaciğerdeki protein metabolizması işlemese ancak birkaç gün yaşayabiliyoruz. Üre oluşturulması bunlardan bir tanesidir. Bağırsakta sindirime yardımcı olan bakteriler olduğunu biliyorsunuz. Bu bakteriler devamlı olarak amonyum üretirler. Bağırsaktan emilmek zorunda kalan bu amonyum kan ile karaciğere ulaştırılır. Karaciğer hücresi yine taklidi imkansız bir seri kimyasal işlemle amonyumu vücuda zararsız hale üreye çevirir.
Maşallah.
Bu işlem yapılmasa ya da unutulsa kanımızdaki amonyum hızla artacak ve bizi komaya sokacaktır. Ama asla unutulmaz. Çünkü karaciğer hücresinde ne zaman amonyum molekülüyle karşılaşsa hemen onu üreye çevirmesine dair emir onun çekirdeğinde yazılıdır.
Maşallah.
Maşallah.
Evet.
Maşallah. Yani ilk insanda da o amonyumun çevrilmesi inşallah yazılı onun hücresinde, DNA'sında. Şu anda yaşayan insanda da yazılı. Daha sonra yaşayacak olan insanda da o var inşallah.
Olmazsa ölüyorsun direkt.
Evet.
Öyle bir başka zaman yok yani. Evet.
Evet, şu an. Karaciğer hücreleri diğer vücut hücrelerinin kimyasal pek çok işlemlere ihtiyacı olan bazı vitaminlerde depolama görevini üstlenir. Yine depolama yapıyor. Kendi ihtiyacı olmadığı halde vücudun ihtiyacı var diye yine depolama görevi yapıyor.
Evet.
Bunun en bilinen örneği A vitaminidir. Karaciğerimizde bize 1-2 yıl yetecek kadar miktarda A vitamini depolanabilmektedir. D vitamini ve B12 vitaminleri ise 3-4 ay yetecek kadar depolanırlar. Vücudumuzdaki kan pıhtılaşmanın faktörünün üretimini inşallah anlatıyorum. Kan pıhtılaşmasa en ufak bir kesikten tüm kanımız akıp gidecektir. Bunun içindir ki yine bir karaciğer hücresi 15 çeşit kadar pıhtılaşma faktörü üretir. Bu özelleşmiş proteinler bir kanama anında birbirleriyle sırasıyla reaksiyonlara girerek pıhtılaşmayı sağlarlar. Yani tek şu özellik olmasa evet. Vücutta, tek bu özellik olmasa...
Evet. En küçük kesikte olurdu zaten.
İlk insan olduğunda, ilk hayvan olduğunda vücudunda minicik bir çizikten kan akmaya başlasa durmuyor ve insanın zaten yaşama gibi bir durumu olmuyor. Ölüyor.
Ve bu sistem çok güzel aslında baktığınız zaman. Vücut sistemimizde bir yerimiz kanadığı zaman hani kanın pıhtılaşması için gerekli hücreler o bölgeye hemen anında gidiyorlar ve o bölgede çalışmaya başlıyorlar resmen. ve bu şekilde kanın pıhtılaşması sağlanıyor. O yüzden mesela bir tarafımız kesildiği zaman da bir kabuk bağlama durumu söz konusu oluyor kanın pıhtılaşmasıyla. Biraz daha kuruyor ve pıhtılaştırıyor. Eğer dediğimiz gibi o şekilde olmuş olmasa, küçük daha bir çizik olsa, küçücük kan akıntısı olsa bu hiçbir şekilde durdurulamazdı. Çünkü kanın akışı devam edecekti. Ama orada gerekli hücreler yerine gelip tam akan kısımda müdahalesini yapıp oradaki kanı durduruyorlar ve dışarıya, vücuttan dışarıya kan atımını engelliyorlar bu şekilde. Evet. Gerçekten Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok güzel bir nimet.
Şu an tıpta, Onur Hocam sen daha bilirsin, bunu çözemiyorlar. Bazı ilaçlarla sadece azaltmaya çalışıyorlar etkisini. Evet. Fakat hani kanın pıhtılaşmasını engelleyen hücrelerin olmadığı insanlarda çok dikkat etmeleri gerekiyor değil mi? Hiçbir şekilde bir
çok erken yaşta ölüyor.
Evet. İnşallah.
Yani kanın pıhtılaşmaması zaten ölümcül bir etken. Bir de bazılarının da çok kolay pıhtılaşabiliyor. Kanın böyle istenmeyen yerlerinde belki tıkanıklık tarzı bir şey oluşturmaya yatkın oluyor. Bu da bir sorun. Yani yine artısı ve yukarısı ve aşağısı yine çok ciddi ölüm hadisesinde sebep olabiliyor. Yine bir denge var. Yine çok hassas bir sistem var. Ve böyle mesela kanın pıhtılaşma aşaması birkaç tane reaksiyonun birbiri ardına sırayla olmasıyla mümkün olabiliyor. Yani o reaksiyon sırasındaki her bir proteinin kendi sırasına uygun olduğu zaman da orada olması gerekiyor. Ve sıralama şaşarsa veya erken başlarsa veya birisi bitirmezse yine kan pıhtılaşamamış oluyor. Evet. Konu çok kompleks inşallah ve büyük bir bilginin eseri olduğu belli inşallah.
İnşallah. Hemen kısaca bitireyim slaytları çünkü yayın süresi bitmiş. Vücutta demir depolanmasını hemen kısaca bahsedeyim. Demir vücut için çok değerli bir elementtir. Kan dolaşımındaki demir miktarı ihtiyacın üzeri seviyeye çıktığında karaciğerde depolanır. Karaciğer hücrelerinin içinde ihtiyaç fazlası demiri bağlayıp depolamak için apoferitin adlı özel bir protein hazır bulundurulur. Bu çok akıllı bir mekanizmadır. Vücutta tekrar demir ihtiyacı baş gösterdiğinde apoferitin bağlamış olduğu demiri yavaşça kana geri bırakır. Böylece ihtiyaç fazlası demir atılmamış ve zamanı gelince tekrar kullanılmış oluyor. Vücudumuzda üretilen birçok hormon vardır. Bunlar dokuların birbirleri arasında haberleşmesini ve koordinasyonunu sağlarlar. Ama bu moleküllerin işleri bittiğinde, görevlerini tamamladıklarında ortadan kaldırılmaları gerekir. Aksi takdirde bir doku yıllarca aynı molekül tarafından uyarılacaktır. Fakat hormonlar vücudun dengesini kısa aralıklarla dengede tutmak için üretilirler. İşte bu yüzden karaciğer hücresi kendisine kanla ulaşan her hormonu belli oranda parçalar. Böylece dolaşımdaki etkili hormon zaman içinde yavaş yavaş ortadan kaldırılır. Bunun gibi tüm ilaçlar ve yabancı kimyasal moleküllerde bu parçalama işlemine tabi tutulurlar. Maşallah.
İnşallah. Vakıa suresinin 57. ayetini okuyarak okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz buyuruyor Allah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Handan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.